Ayrım 42.
O halde ilk başlarda bu yeni koşullara uyum için geçen kısa bir dönemden sonra silah üretimi tüm ülkelerde kaçınılmaz olarak hızla yükselmiştir. Böylece farklı tarafların savaş dönemi ekonomilerinde aksayan yönlerin nerelerde olduğunu sormak gerekir. Çünkü daha iyi donanımlı olan müttefiklerden yardım gelmezse bu aksaklıkların çöküşe yol açması mümkündü. Bu bakımdan büyük güçler arasında en zayıf durumda olan ikisine, Avusturya, Macaristan ve İtalya'ya bu bölümde hemen hiç yer verilmeyecektir. Çünkü bunlardan ilki yaptığı savaşlar sırasında, özellikle de İtalya cephesinde, olağanüstü bir dayanma gücü gösterdiği halde, Almanların Habsburg İmparatorluğunu gittikçe daha çok Berlin'in uydusu haline getiren pek çok askeri müdahalesi olmasa Rusya ile olan savaşta çökerdi. Caporetto felaketine kadar bu ölçüde dolaysız askeri yardıma hiçbir yerde gerek duymayan İtalya ise, hayati önem taşıyan yiyecek maddeleri, kömür ve ham madde sağlamak için, gemi taşımacılığı imkanları için ve harp malzemeleri ile başka ürünlere ödeme yapmak üzere kullandığı 2.6 milyar dolarlık borç için kendinden zengin ve güçlü müttefiklerine giderek daha çok bağımlı hale geliyordu. İtalya'nın 1918'deki nihai zaferi, Habsburg İmparatorluğu'nun nihai yenilgisi ve dağılışı gibi esas olarak başka yerlerde gerçekleştirilen eylemler ve alınan kararlara bağlı olmuştu. 1917'de İtalya, Avusturya, Macaristan ve Rusya'nın çöküş yolunda birbirleriyle yarışmakta oldukları ileri sürülmüştür. Rusya'nın gerçekte ilk gidecek ülke olması, büyük oranda Roma ve Viyana'nın karşı karşıya bulunmadıkları iki sorundan kaynaklanıyordu. Bunlardan ilki Rusya'nın yüzlerce millik sınırı boyunca çok daha etkili olan Alman ordusunun amansız saldırılarına açık olmasıydı. İkincisi de 1914 Ağustos'unda bile ve kesinlikle Türkiye'nin savaşa girmesinden sonra stratejik yönden soyutlanmış olması ve böylece savaş mekanizmasının çok büyük çabalarını sürdürebilmesi için gerekli olan ne askeri ne ekonomik yardımı müttefiklerinden yeterli ölçüde sağlayabilme imkanını hiçbir zaman bulamamasıdır. Rusya savaşan öbür ülkeler gibi cephane stoklarını savaş öncesi tahmin edilenden 10 kat daha hızla tükettiğini pek çabuk görünce, yerli üretimi çok geniş çaplı olarak arttırmak zorunda kaldı. Bu kaynakları kendi çıkarları peşinde olan Moskovalı sanayicilerin eline bırakmak anlamına gelse de, deniz aşırı ülkelere yapılan ve çok gecikmeli olarak ulaşan siparişleri beklemekten çok daha güvenilir bir yoldu. Ancak Rus silah yapımı veriminde ve aslında genel olarak sanayi ve tarım üretiminde savaşın ilk 2,5 yılında sağlanan göz alıcı artış, yetersiz ulaşım sistemini çok zorladı. Sistemin askerlerin süvari sınıfı için gerekli olan hayvan yeminin ve benzeri taşınması işlemleriyle baş edilebilmesi zaten zordu. Böylece mermi stokları cepheden millerce ötede birikti. Yiyecek maddeleri açık bulunan alanlara, özellikle de kentlerdeki bu tür yerlere ulaştırılamadı. Müttefiklerin gönderdiği ikmal maddeleri aylarca Murmansk ve Arkhangel liman çevrelerinde kaldı. Bu altyapı yetersizliklerinin cüce kalmış, beceriksiz Rus bürokrasisince alt edilmesi mümkün değildi. Tepede yer alan kavgacı, güçten düşmüş lider politikacılardan da hemen hiç yardım gelmiyordu. Tersine Çarlık yönetimi pervasızlığa varan dengesiz mali politikalarıyla kendi mezarını kazmaya yardımcı olmaktaydı. Gelirinin 1/3'ünü sağlayan, alkollü içki ticaretine son veren, barış döneminde öbür önemli gelir kaynağını oluşturan, demir yollarında ağır kayıplara uğrayan ve Lloyd George'un aksine daha iyi durumdakilerin gelir vergisini artırmayı reddeden devlet, savaş giderlerini karşılamak üzere giderek artan oranlarda iç borçlanma ve kağıt para basma yoluna gitti. Fiyat endeksi 1914 Haziran'ında çok önemsiz bir değer olan 100'den 1916 aralığında 398'e, 1917 Haziran'ında 702'ye tırmandı. Ve bu tarihlerdeki yiyecek maddeleri yetersizliği ile aşırı enflasyon korkunç bir bileşim oluşturarak ard arda gelen grevlere yol açtılar. Rusya'nın sergilediği askeri performans savaşın ilk 2 ya da 3 yılınki sanayi üretimi gibi övgüye değerdi. Ancak savaş öncesinde zihinlerde yer eden ve Avrupa'da önüne geleni ezerek ilerleyen aptalca Rus silindiri görüntüsüyle hiç ilgisi yoktu. Rus askerleri her zamanki gibi inatla ve dirençle, Batılıların tanımadığı zorluklara ve disipline katlanarak savaştılar. ve Rusların Avusturya-Macaristan ordusu karşısında Eylül 1914 tarihli Lemberg zaferinden parlak bir biçimde gerçekleştirilen Brusilov taarruzuna kadar ortaya koydukları etkinlik, Türklere karşı Kafkaslar'da yapılan savaşlara benzer bir biçimde sürekli başarılarla doluydu. Ancak daha iyi donanımlı ve daha seri hareket eden Almanlar karşısında bunun tam tersi oldu. Ama bunu bile bir perspektif içine yerleştirmek gerekir. Çünkü bir savaşta söz gelimi 1914'te Tannenberg, Mazoria gölleri ya da 1915'teki Karpatya Savaşı'nda verilen kayıplar her yıl yeni askere alınanlarla kapatılıyor ve bunlar bir sonraki mevsimde yapılacak harekat için hazırlanıyordu. Ancak zamanla ordunun niteliğinin ve moralinin bu ağır kayıplar yüzünden etkilenmesi kaçınılmazdı. Tannenberg, Mazoria göllerinde 250 bin, 1915'in başlarındaki Karpatya Savaşları'nda 1 milyon. Mackensen, Orta Polonya'daki çıkıntıya saldırdığında 400 bin daha ve Brusilov taarruzu ile başlayıp Romanya'daki fiyasko ile biten 1916 savaşlarında 1 milyon gibi çok büyük kayıplardı bunlar. 1916'nın sonuna gelindiğinde Rus ordusunda yaklaşık 3.6 milyon ölü, ağır hasta ve yaralı vardı ve 2.1 milyon askerde merkezi güçlerce esir alınmıştı. Bu tarihte ikinci kategoriye girenlerinde ailede eli ekmek tutan tek erkekler, askere çağrılmasına karar verilmiş, bu ise köylerde çok büyük huzursuzluklar yaratmakla kalmamış, durma şiddetle içerleyen yüz binlerce acemi askerin orduya girmesine yol açmıştı. Eğitim görmüş az subay sayısının azalması, cephedeki silah, mühimmat ve yiyecek miktarının yetersizliği ve Rusların yapmak istediklerinin hepsinden önce haberli. Bu da şaşırtıcı bir şey değildi çünkü Ruslar telsiz yayınları konusunda inanılmayacak kadar dikkatsizdiler. Bunaltıcı ateş kudretine sahip topları olan ve herkesten daha hızlı hareket yeteneği var gibi görünen Alman savaş mekanizması karşısında giderek artan aşağılık duygusu da neredeyse aynı ölçüde önem taşıyan noktalardı. 1917'nin başlarında savaş alanında art arda alınan yenilgiler, kentlerdeki huzursuzluk ve toprak dağıtımı yapılacağına ilişkin söylentilerle etkileşime girerek orduda yaygın bir dağılmaya yol açtılar. Kerenski'nin 1917'de gerçekleştirdiği gene Avusturyalılar karşısında başta başarılı olan, sonra da Mackensen'ın karşı saldırısı ile darmadağın edilen taarruz son darbe oldu. Stavka ordu için barışa olan ortak susamışlıklarının ve ortak düşmanlıklarının birleştirdiği çok büyük, bezgin, kılıksız, yarı aç yarı tok, öfkeli bir insan kalabalığından başka şey değil sonucuna varıyordu. Artık Rusya'nın bekleyebileceği yalnızca yenilgi ve 1905'tekinden çok daha ciddi nitelikli bir iç devrimdi. Fransa'nın da Neuville'in anlamsız taarruzunun ardından binlerce askerin ayaklandığı 1917 ortalarında buna benzeyen bir sona ne kadar yaklaştığı üzerinde düşünmek boştur. Çünkü gerçek şuydu ki, Rusya'daki koşullarla olan yüzeysel benzerliklere rağmen, Fransızlar savaş içinde kalmalarına izin verecek anahtar avantajlara sahiptiler. Bunlardan ilki, Alman istilacıları Ren'e geri sürmek üzere çok daha büyük bir ulusal birliğe ve kararlılığa sahip olmalarıydı. Ancak Fransa tek başına savaşıyor olsa, bu duygular bile silinip gidebilirdi. İkinci ve herhalde en can alıcı olan fark da Fransızların bir ortaklık savaşından Rusya için söz konusu olamayacak bir biçimde yarar sağlayabilmeleriydi. 1871'den beri Almanya'ya karşı tek başlarına direnemeyeceklerini biliyorlardı. 1914-1918 çatışması bu yargıyı doğrulamaktan başka bir şey yapmamıştı. Bunu söylemek Fransa'nın savaşa yaptığı katkıyı ne askeri ne ekonomik değerler açısından küçük göstermek değil, yalnızca kendi çerçevesi içine yerleştirerek görmeye çalışmaktır. Ülkenin pik demir kapasitesinin %64'ünün, çelik kapasitesinin %24'ünün ve kömür kapasitesinin %40'ının hızla Almanların eline geçtiği düşünülürse, Fransızların 1914'ten sonra sanayilerine yeniden hayat verişleri olağanüstüydü. Sırası gelmişken, bunun eğer politikacılarda gerekli kararlılık bulunsaydı, 19. yüzyılda neler yapılabilirdi sorusunun cevabına da işaret ettiğini ekleyelim. Fransa'nın pek çok yerinde irili ufaklı fabrikalar kurulmuş ve buralarda kadınlar, çocuklar ve emekli askerler çalıştırılmış, hatta beceri sahibi işçiler siperlerden buralara geri çekilmiştir. Teknokrat planlamacılar, iş adamları ve sendikalar, olabildiğince çok sayıda mermi, ağır silah, uçak, kamyon, ve tank üretmek üzere ulusal bir çaba içine girdiler. Bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan verim artışı karşısında bir bilim adamı 1. Dünya Savaşı'nda Fransa İngiltere'den daha fazla, Amerika'dan ise çok daha fazla bir oranda demokrasinin arsenali haline geldi görüşünü dile getirmiştir. Ancak silah üretimine böylesine orantısız bir yoğunluk kazandırılması, makineli tüfek üretimi 170 kat, tüfek üretimi 290 kat artmıştı. Eğer Fransa İngiltere'den ve Amerika'dan aldığı yardımlara güvenmese, hiçbir zaman mümkün olamazdı. Yardımlar yeni harp malzemeleri sanayi için hayati önem taşıyan kömür, kok, pik demir, çelik ve imalat makinelerinin bu ülkelerden sürekli olarak Fransa'ya akmasıyla, Fransa deniz aşırı ülkelerden gelecek ham maddelerin paralarını ödeyebilsin diye İngiliz ve Amerikalılarca verilen 3.6 milyar dolardan fazla borçla İngilizlerin Fransa'ya gemi taşımacılığından giderek daha çok pay ayırarak bu malların büyük bir bölümünün ancak bu sayede taşınmalarına imkan vermeleriyle ve yiyecek maddesi sağlamalarıyla gerçekleşmiştir. Yiyecek maddeleri yardımına gerek duyulması barış dönemlerinde her zaman tarımsal üretim fazlası olan bir ülke için anlaşılmaz bir kusur gibi görünmektedir. Ancak gerçek şuydu ki Fransızlar İngilizler dışında savaşta taraf olan öbür Avrupalılar gibi çok fazla sayıda erkeği topraktan ayırarak atları süvari güçlerine ya da ordu ulaşım görevlerine çekerek ve gübre ile tarım makinelerinin aleyhine olarak patlayıcılara ve ağır silahlara yatırım yaparak kendi tarımlarına zarar vermişlerdi. Alınan ürün miktarı açısından kötü bir yıl olan 1917'de yiyecek kıtlığı baş göstermiş, fiyatlar tehlike haberi verircesine tırmanmış ve Fransız ordusunun kendi tahıl stoku 2 gün yetecek kadar düşmüştür. Bu özellikle de ayaklanmalardan sonra devrime yol açabilecek bir durumdu ve ancak İngiliz gemilerinin Amerika'dan acilen buğday getirmeleri için görevlendirilmesiyle atlatıldı. Fransa buna oldukça benzer bir biçimde Batı cephesinde giderek artan oranda İngiliz, sonraları da Amerikan askeri yardımına bağımlı hale geldi. Savaşın ilk 2 ya da 3 yılı içinde Fransa asıl yükü çekmiş ve korkunç kayıplara uğramıştı. Bu sayı Neuville'in 1917'deki taarruzundan önce bile 3 milyonu aşıyordu ve Fransa, Almanya, Rusya ve Büyük Britanya İmparatorluğu'nun sahip olduğu çok büyük eğitilmemiş insan gücü kaynaklarına sahip olmadığından bu kayıpların yerine başkalarını koymak çok daha zordu. Ancak 1916-1917'de Haig'in Batı cephesindeki ordusu Fransız ordusunun 1/3'üne eşitlenecek kadar genişlemişti. Ve cephe hattında 80 millik bir bölümü tutuyordu. İngiliz başkomutanlığı zaten taarruza geçmeye hevesliydi. Ama Somme seferinin Verdun üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olduğu kuşkusuzdur. Tıpkı Petain çaresizlik içinde isyanların ardından kuvvetlerine yeniden moral kazandırmaya çalışır ve yığılmış piyadelerin yapamayacakları belli olan işleri yapsınlar diye yeni kamyonların, uçakların ve ağır topların gelmesini beklerken 1917 tarihli Passchendaele Savaşı'nın Almanların çabalarını cephenin Fransızların tuttuğu kesiminden uzaklaştırması gibi. Son olarak da 1918 Mart'ı ile Ağustos'u arasında Batı cephesi boyunca bir ileri bir geri hareketlerle süren çok büyük boyutlu savaşlarda Fransa sırtını yalnızca İngiliz ve İmparatorluk tümenlerine değil, sayıları giderek artan Amerikan tümenlerine de dayamıştı. Ve Foch 1918 Eylül'ünde son karşı taarruzunu düzenlediğinde eksikleri olan 197 Alman tümenine karşı 102 Fransız, 60 Britanya İmparatorluğu, 42 iki kat büyüklükte Amerikan ve 12 Belçika tümeni kullandı. Müthiş Almanlar ancak bir ordular karması ile Fransız topraklarından atılabilmiş ve ülke yeniden özgürlük kazanmıştı. İngilizler 1914 Ağustos'unda savaşa girdikleri zaman bunu nihai zaferi kazanabilmek için kendilerinin de bir başka büyük güce dayanmak durumunda kalacakları düşüncesiyle yapmadılar. Savaş öncesi planlarından ve hazırlıklarından çıkarabildiğimize göre strateji uzmanları Krallık Donanması Alman ticaret gemilerini ve belki de açık deniz filosunu okyanuslardan silip süpürür ve Alman sömürge imparatorluğu, dominyonlardan gelen askerlerle İngilizlerin Hindistan'daki kuvvetleri tarafından ele geçirilirken, küçük ama hayati önem taşıyan bir kuvvetin Manş üzerinden Fransız ve Belçika orduları arasındaki bir boşluğu kapamak üzere gönderileceğini ve bu kuvvetin Rus silindirinin ve Fransız Plan 17'sinin Alman ana yurdunun içine dalmasına kadar Alman taarruzuna direneceğini hayal etmişlerdi. İngilizler hassas durumda olan uluslararası kredi ve ticaret ağlarında ani bir bunalım olmasını engellemek üzere bir takım önlemler almışlardı. Ama bütün öbür güçler gibi uzun süreli bir savaşa hazırlıklı değillerdi. Ancak öbürlerinden farklı olarak Avrupa kıtası üzerinde geniş çaplı harekata da hazırlıklı değildiler. Bundan dolayı 1 milyon İngiliz askerinin Fransa'da savaşa hazır hale gelmeleri için 1-2 yıl kadar yoğun bir hazırlık yapmak zorunda kalınmasına ve devletin tüfek, top, makineli tüfek, uçak, kamyon ve mühimmat için yaptığı harcamalarda meydana gelen patlamanın ancak Lloyd George'un Harp Malzemeleri Bakanlığı'nca yavaş yavaş düzeltilen pek çok üretim aksaklığını ortaya çıkarmasına hiç şaşmamak gerekir. Tablo 23'te görüldüğü gibi bu konuda da inanılması güç bir verim artışı olmuştur. Tablo 23. B.K. Harp Malzemeleri Üretimi 1914-1918. Top 1914-91. 1915 3,390. 1916 4,314. 1917 5,137. 1918 8,039. Tank 1914 yok. 1915 yok. 1916 150. 1917 1,110. 1918 1,359. Uçak 1914 200. 1915 1,900. 1916 6,100. 1917 14,700. 1918 32,00. Makinalı 1914 300. 1915 6,100. 1916 33,500. 1917 79,700. 1918 120,900. Ama insan İngiltere'nin savaş harcamalarının 1913'te 91 milyon sterlinken 1918'de 1956 milyar dolara çıktığını fark edince bu hiç de şaşırtıcı değildir. 1918'e gelindiğinde bu giderler toplam devlet harcamalarının %80'ini, GSMH'nin de %52'sini tutuyordu. Bu yüzden İngiltere ve İmparatorluk tümenlerinin uçak filolarının, ağır top bataryalarının sayılarında meydana gelen çok büyük artışlarla ilgili tüm ayrıntıları vermek, 1. Dünya Savaşı'nın İngiltere'nin genel stratejik konumunda ortaya çıkardığı zayıflıklara işaret etmekten daha az önemlidir. Bunlardan ilki coğrafi koşullar ve büyük filonun sayısal üstünlüğü sayesinde müttefikler su üstü çatışmalarında deniz egemenliklerini sürdürürken, Krallık donanmasının Almanların 1917 başlarında uyguladığı sınırsız denizaltı harbi için oldukça hazırlıksız olmasıydı. İkincisi, bir takım ucuz stratejik silahların bir arada kullanılması, abluka, sömürge seferleri, amfibik harekat, merkezi güçler gibi geniş kaynaklara sahip bir düşman karşısında bir işe yaramazken, bunun alternatifi olan Alman ordusuyla doğrudan çarpışma stratejisi de sonuç getirecek gibi görünmüyordu. Ve insan gücü açısından son derece pahalıya mal oluyordu. Somme seferi 1916 Kasım'ında zayıflayarak sona ererken İngilizlerin kayıpları 400 binin üzerine çıkmıştı. Bu İngiltere'nin en nitelikli gönüllülerini yok edip politikacılarında şok etkisi yarattıysa da Haig'in sonuçta zaferin kendilerine ait olacağına ilişkin güvenini zayıflatmadı. 1917'nin ortalarına gelindiğinde Haig, Ypres'den kuzeybatıda Passchendaele'ye doğru bir taarruz daha hazırlamaktaydı. Bu 300 bin kaybın daha verildiği Fransa'daki ordunun büyük bölümünün moralini fena halde bozan, çamurlar içinde yaşanmış bir karabasan oldu. Bundan dolayı General Haig ile General Roberts'ın ne kadar karşı çıkarlarsa çıksınlar, Lloyd George ile emperyalizm yanlısı savaş kabinesinin giderek daha çok sayıda İngiliz tümenini önemli toprak kazançlarının beklendiği ve iyi korunan Alman siperlerine yapılacak baskınlardan çok daha az kayıplar verilecek, yakın doğuya kaydırma eğilimleri çok da beklenir bir şeydi. Ancak Passchendaele'den önce bile bu imparatorluk seferlerine rağmen, İngiltere-Almanya karşısında verilen mücadelede liderlik rolünü üstlenmişti. Fransa ve Rusya savaş alanında hala büyük ordular bulundurabiliyorlardı ama bunlar, Neuville'in pahalıya mal olan saldırıları ve Almanların Brusilov taarruzundan sonra indirdikleri karşı darbe yüzünden tükeniş içindeydiler. Bu liderlik rolü İngiltere'nin yalnız kendisi için değil, Rusya, İtalya ve hatta Fransa'nın aldığı borçlar için de güvence vererek dünya kredi pazarlarında bankerlik yapma ve borç bulma işini gördüğünden ekonomik düzeyde daha da belirgindi. Çünkü müttefiklerden hiçbiri deniz aşırı bölgelerden yapılan ve çok büyük ölçüde artmış olan harp malzemeleri ve ham madde ithali için ödenecek miktarları kendi altınları ya da dış sermaye yatırımları yoluyla sağlayabilecek durumda değildi. Gerçekten de 1 Nisan 1917'de müttefikler arası savaş kredileri 4.3 milyar dolara yükselmişti ve bunun %88'ini İngiliz hükümeti karşılıyordu. Bu İngiltere'nin 18. yüzyılda oynadığı ortaklık bankeri rolünün bir tekrarı gibi görünmekte ise de arada çok önemli bir fark vardı. Müttefiklere milyarlarca dolar değerinde harp malzemeleri ve yiyecek maddesi sağlayan, ancak aynı şeyi denizdeki abluka yüzünden merkezi güçler için yapamayan, Birleşik Devletler ile arada çok büyük bir ticaret açığı olmasına rağmen, Birleşik Devletler karşılıklı olarak hemen hiçbir mal istemiyordu. Ne altın transferi ne de İngiltere'nin çok büyük miktarlardaki dolar ödemeli senet satışları bu açığı kapayamıyordu. Harp malzemeleri sağlayan Amerikalılara dolarla ödeme yapabilmek için bir tek New York ve Chicago gibi para piyasalarında borç bulmak işe yarayabilirdi. Bunun sonucunda müttefikler kendi savaş çabalarını sürdürebilmek için Amerikan mali yardımına giderek daha bağımlı hale geldiler. 1916 Ekim'inde İngiltere Maliye Bakanı önümüzdeki Haziran'da ya da daha önceki bir tarihte Amerika Başkanı eğer isterse bize kendi koşullarını zorla kabul ettirebilecek bir konuma gelecektir uyarısında bulunuyordu. Bu bağımsız büyük güçler için hepten ürkütücü bir durumdu. Peki ya Almanya? Almanya'nın savaş sırasındaki performansı insanı afallatıyordu. Profesör Nortec'in işaret ettiği gibi Almanya müttefiklerinin önemli bir yardımı olmadan dünyanın geri kalan yanını kendinden belli bir uzaklıkta tutmuş, Rusya'yı alt etmiş, 200 yıldan fazla bir süreyle Avrupa'nın askeri devi olan Fransa'yı gücünün son noktasına getirmiş ve 1917'de İngiltere'yi aç bırakarak neredeyse teslim olacak duruma düşürmüştü. Bu kısmen Almanya'nın yukarıda özetlenen avantajlarından ileri geliyordu. Ülke içinde iyi durumda olan ulaştırma hatları, batıda savunulması kolay mevkiler, doğuda ise daha az yeterli olan düşmanlara karşı hareketli savaşa elverişli açık alanlar. Bu durum kısmen de yeni savaş koşullarına öbür ordularınkinden daha hızlı uyum sağlayabilen ve 1916'ya gelindiğinde hem savunma hem taarruz harbinin niteliğini yeniden gözden geçirmiş çok sayıda akıllı ve araştırıcı kurmay subaya sahip Alman kuvvetlerinin savaş gücüne doğrudan bağlıydı.